Tekrar.
Tekrar. Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Meltem Avşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben İpek Önder hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bugün de saatler 15.55'i gösterene dek birlikte olalım istiyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımız şöyle. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nde iki değerli konuğumuzla birlikte telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Önce psikolog Bildan Sandal'la bir söyleşimiz var. Hemen ardından da Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar'la birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldığı önlemleri konuşacağız.
Sendeki şüpheli ben, bendeki sensiz sen, neden? Sözlerinin başı boş, kırıyorsun kalbimi. Daha mı hak edilmiş, sanıyorsun kendini, neden? Korkma. Sevmek için buradayım. Bilirim meyil meyil seven sarmaşıklar gibi, ama kırılmam. Düşerim baharda kuruyan yapraklar gibi, dans ederim. Bu zalim belirsizliklerden çok yoruldum. Koy sözleri kınına, yaralıyorsun bak bizi, neden? Korkma. Sevmek için buradayım. Sevmek için buradayım. Sevmek için buradayım. Sevmek için buradayım. Sevmek için buradayım. Başıboş kırıyorsun kalbimi, daha mı hak edilmiş sanıyorsun kendini, neden? Korkma. Sevmek için buradayım. Sevmek. Sevmek için buradayım. Sevmek için buradayım. için buradayım. Bu zalim belirsizliklerden çok yoruldum. Koy sözleri kınına, yaralıyorsun bak bizi. Şüpheler yuvalanmasın, soldurma gülüşleri. Kazanan yok ki sonunda. Duy artık bu iç çekişleri. Sevmek için buradayım.
Türkiye evinde kalıyor ve kurallara uyuyor. Birçok alışkanlığımızı terk etmek zorunda kalıyor ve vakti en güzel şekilde değerlendirme yollarını arıyoruz milletçi. Bu dönemde en çok da çocuklarımızı nasıl oyalayacağımız ve kaliteli zamanı nasıl geçireceğimiz sorusu akla geliyor. Çocuklarımızla evde vakit geçirme yolları neler ve bu dönemde çocuklarımızın yaşananlardan etkilenmemesini sağlamak için ne yapmamız gerekiyor? İşte tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını telefon hattımızdaki konuğumuz psikolog Vildan Sandal'dan öğreneceğiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim, koronavirüs salgını çocuklara nasıl daha doğru anlatılabilir? Okullarda eğitime ara verilmesinin anlamlandıramamaları ve evde ebeveynleriyle daha çok zaman geçirmeleri çocukların kaygı durumlarında bir artışa neden olabilir mi?
Evet, kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi gerçekten zor günler geçiriyoruz. Yani ülkemiz genelinde, okullarda, iş yerlerinde, sosyal medya alanlarında vesaire gibi yerlerde yaptığımız önlemlerle, İşte evde bulunduğumuz karantinalarımızla, çünkü sonuçta dışarı çıkmıyoruz, ve diğer etkileşim kanalları vasıtasıyla çocukların koronayla ilgili kaygıları gittikçe artmakta. Şu anda hani bize kaygı nedeniyle başvuran çok danışan olmadı ama emin olun bu süreçten sonra çok olacak. Biz de bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yanlış müdahaleler çocuğun kaygısının büyümesine ve travma yaşamasına neden olabilir. Dolayısıyla çocuğumuzun kaygısını doğru yönetebilmemiz çok önemli. Peki hani çocukta kaygıyı nasıl yönetebiliriz gibi böyle bir düşüncemiz olursa, hani şöyle üzerinden geçmek istiyorum aslında. Çünkü şu anda çocuklar çok fazla soru soruyor korona ile ilgili. Sürekli olarak hani ailelerine bu kaygılarını yansıtıyorlar ve aileler ne yapacağını bilmiyorlar. Dolayısıyla öncelikle yapmamız gereken şey bizim çok kaygılı olmamamız ve bunu çocuğa mümkün olduğunca çok yansıtmamamız gerekiyor. Çünkü çocukların gözünde biz çok anne babalar olarak çok güçlü bireyleriz. İşte ne bileyim, hiç ağlamayız, hiç üzülmeyiz ya. Hani her zaman güçlü olmalıyız. Çocuk bu güvenlilik ihtiyacını hisseder her zaman yani. Dolayısıyla eğer biz çok kaygılı olursak çocuk gerçekten hayati bir tehlike olduğunu düşünecek. Ve ne bileyim, uykuları bozulabilir, yeme düzeni bozulabilir. Yani bir takıntı haline dönebilir bu. Onun için çok kaygımızı yansıtmamamız gerekiyor. Ve demiştim ya, çocuklar sürekli bununla ilgili soru sorabilirler. Çocuğa mümkün olduğunca sorularına cevaplayacağız. Cevaplarımız net, dürüst ve uzun olmayacak. Çünkü uzun olduğu zaman da bu sefer daha çok korkmaya başlıyorlar. Kısa. Ama doğruyu konuşacağız ve virüsten bahsedeceğiz. Virüsün küçük olduğundan, aslında soğuk algınlığına benzediğinden, tabii dünya tarihinde böyle şeyler olduğundan, hani böyle yaşına göre anlatabiliriz. Çünkü çocuk eğer korktuğu şey hakkında bilgi sahibi olursa, o zaman bundan korkmamaya başlar. Yani güven duyar bir süre sonrası. Bir de mümkün olduğunca haberleri onlara izletmememiz lazım. Sosyal medyayı zaten hani kullanmamalılar ama yaşa göre bazılarının sosyal medyası var. Hani belki bunu yasak getirebiliriz bir müddet. Çünkü çocuk ne kadar o haberlere maruz kalırsa aslında o kadar korkmaya devam ediyor. Bir diğer şey de aslında bizim için de bu geçerli, bizim kaygılarımızı yönetebilmemiz için bizim rutinlerimizi bozmamamız gerekiyor. Ben buna çok önem gösteriyorum. Hani sürekli programlarda söylüyorum çünkü bir yerde rutin bozuluyorsa bir şeylerin ters gittiği anlamındadır, anlamına gelir. Yani dolayısıyla mesela önceden hafta sonları evet etkinlik yapıyordunuz, bir şeyler yapıyordunuz. Bu sefer onun yerine ev içerisinde başka bir rutin koyalım. Şimdi biliyorsunuz uzaktan eğitim sistemi var mesela. Ders rutini var zaten. Ne bileyim uyku rutini, yeme rutini, mesela uyku düzeninin rutini değişiyor. Bu tarz şeyleri değiştirmemek çocukların kaygısını yönetmekte gerçekten çok etkili oluyor.
Evet, yaşadığımız şu zor süreçte sanırım günlük hayat temposundaki değişimler çocuğun evdeki uyku, yemek, oyun gibi rutinlerini değiştirebilir. Ama çocuklar rutinleri sever, bunu alışkanlık haline getirmekte yarar var.
Aynen öyle.
Evet, ailelerin en çok merak ettiği, zaman zaman da endişelendiği bir başka konu ise evde çocuklarla gün boyu neler yapılabileceği. Bu konuda evet, siz neler söylemek istersiniz? Evde kalan yetişkinlere, çocuklu yetişkinliklere önerileriniz nelerdir acaba?
Şimdi okul varken çocukların programları gerçekten çok yoğun oluyor. Ne bileyim, okul sonrası ödevler, ek dersler, spor faaliyetleri vesaire vesaire derken gün bitiyor yani. Aslında çok fazla ebeveyn etkinlik arayışına girmiyordu. Ancak şimdi hem okul yok hem çocuklar dışarı çıkamıyorlar ve en çok korktukları şeylerden biri çocuğum sıkılır mı? Yani şimdi bizlerde şu an şöyle bir düşünce oluştu. Sanki böyle sürekli çocuğu etkinlik içerisinde tutmam gerekiyormuş diyor. Hani sıkılmasına müsaade etmemem gerekiyor. Çünkü olağanüstü bir hal varmış gibi. Hani hep dolu olsun diyor. Dolayısıyla ebeveynler çocuğun canının sıkılmasından çok korkuyorlar. Ve sanki can sıkıntısı böyle kötü bir şeymiş gibi, hani korkulacak bir şeymiş gibi düşünüyor. Ve bunu ister istemez çocuk da hiç sıkılmadığı için, yani bu koronanın dışında da böyle, yani çocuğun mesela diyelim çocuk geliyor, anne sıkıldım diyor. Anne hemen bir etkinlik buluyor diyelim. Ve çocuk da aslında sıkılmanın kötü bir şey olduğunu, hiç sıkılmaması gerektiğini ve sıkıldığı zaman annesinin babasının bir şeyler yapacağını düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla çocuklarımızı canının sıkılmasına bir müddet müsaade etmemiz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü çocuk sıkıldığı zaman hayal gücü gelişir. İnsan yaratıcılığı artar yani. Hani bir şeyleri farklı bir şekilde kullanmayı öğrenir, farklı bir oyun keşfeden. Çünkü bunları canının sıkıldığı için yapar çocuklar. Yani hayal gücünü kullanırlar. Dolayısıyla bizim bir müddet canlarının sıkılmasına izin vermemiz lazım. Bir müddet diyorum. Yani sürekli olarak bizim de bir etkinlik arayışına girmememiz lazım. Ve şimdi ister istemez hani bu koronadan dolayı hepimiz evdeyiz ya, ister istemez hepimizin sorumluluk alanları da, yani kurallar da değişebiliyor ev içerisindeki. Bir kural paylaşımı gibi bir şey yaparak mesela çocuğa sorumluluk vermemiz lazım. Oturup konuşacağız hep birlikte. Diyeceğiz ki işte bak, biliyorsun artık işte bir müddet evdeyiz, bir müddet hijyenine daha çok dikkat etmemiz lazım. Hani ekstra, çünkü şu anda şey yapıyoruz. Hani bir müddet bana da biraz yardım etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla evdeki kurallar şöyle şöyle olsun diye böyle bir değişik şey yapacağız ve çocuğa mutlaka sorumluluk vereceğiz. Çocuk gün içinde bu sorumlulukları yaptığı zaman, mesela yaptık diyelim, işte birlikte yemeği hazırladık, birlikte kaldırdık, topladık vesaire. Zaten okul, biliyorsunuz okul sistemi, uzaktan eğitim bunları yaptı. Akşamları bu sefer ev içerisindeki etkinlikleri yapmaya başlayacağız. Çünkü gerçekten sıkılıyorlar. Yani sonuçta bu çocuklar dışarı çıkamıyorlar. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu kesin. Akşamları bu yaptığı şeylerden sonra hep birlikte bir etkinlik yapacağız. Tabii önemli olan ne? Çocuğun etkinlikten zevk alması durumu. Yani sevdiği bir şey olacak. Şimdi çocuklar bizler gibi değil. Yani dolayısıyla onlar sürekli keşfetmek, kurcalamak istiyorlar. Onu yapma, elleme, kurcalama demek ki olmuyor maalesef. Onun için çocuğun biraz keşfetmesine izin vermemiz lazım. Mesela bazı evlerde çocuk atlayacak, zıplayacak, minderleri üst üste koyup bir şeyler yapmak isteyecek. Yani enerji atma ihtiyacı hissedecek. Buna çocuğu teşvik etmemiz lazım. Yani ekstra, hatta onunla beraber biz bu etkinliklere katılabiliriz. Çünkü o enerjilerini bir şekilde atmaları lazım. Hani bakıyorsunuz dışarı hiç çıkamıyor. Bir şekilde atacak bu çocuk. Onun için Mesela genel tavsiyeler filmdir, kitaptır, işte ibadet etmektir, oyun oynamaktır, yemek yapmaktır. Fakat ben stabil hani şunu yap diye örnek vereceğim. Yapabilirsiniz ama asıl önemli olan nokta kendimize uygun olan şeyi yapmak ve bu korona geçtikten sonra bize bir şeyler katacak bir şeyler yapmamız lazım. Mesela ertelediğim film listesi olabilir, yararlı olan kitaplar olabilir. Bunları yapabilirim. Daha önce mesela biliyorsunuz internette nasıl yapılır videoları çok dönüyorlar. Hani bir şeye merak etmişimdir, bir şeye ilgi duyarım ve hep erteliyorumdur. Ya aslında yapsam güzel oldum dediğim şeyleri şu an internet sayesinde her şeyi yapabiliriz. Hani gidip mağazalardan bir şey almamıza da gerek yok. İhtiyaç olan şeyleri online de alabiliriz. Hani yeni bir hobiye başlayabilirsiniz veya önceden yapıp bıraktığınız hobiyi birlikte yapabilirsiniz. Hani çocuğunuzun da böyle ilgisini çekecek bir şey olabilir. Mesela bu taş boyama olabilir. Örnek veriyorum. Bu aralar çünkü bayağı bir taş boyama hobisi arttı. Şimdi dediğim gibi zaten koronavirüsten önce de ben her zaman çocuğa sorumluluk vermemiz gerekiyor diyordum. Şu anda da diyorum. Çocuğu şu an bir şeylerin alışkanlığını kazandırmamız için aslında tam zamanı, biliyor musunuz? Çünkü mesela uyku eğitimi verirken ya da tuvalet eğitimi verirken ya da çocuğa bir şey alıştırmaya çalışırken biz diyoruz kendi babalara bir 15 gün sen izin al, evde bir dur. Çünkü onu anne veya babanın vermesi gibi, yani temel bakımı veren kişi. Şimdi evdeyiz. Çocuğa dolayısıyla ne kazandırmak istiyorsak, mesela ev içerisindeki sorumluluk diyorum, yemeğe yardım etme olabilir, temizliğe yardım etme olabilir, her şeye, uyku eğitimi olabilir, tuvalet eğitimi olabilir veya işte bazı aileler çocukların ibadetle ilgili işte sünnetleri yapmasını istiyorlar. Ne yapacağız? Bununla ilgili böyle sorumluluğu vereceğiz. Çocuk bunu yaptığı zaman onu takdir edeceğiz. Onunla oyunlar oynayacağız. Hani ödül oluyor aslında bunlar. Çocuk onu yaptığı zaman çok mutlu olmamız bile çocuğa bir ödül. Ve çocuk bu alışkanlığı kazanacak. Çünkü ders çalışma alışkanlığı bile bir düzen sayesinde kazanılıyor. Yani siz çocuğu derse oturtuyorsunuz. Tamam, bundan sonra hep böyle çalış diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Sürekli kontrol ediyoruz. O alışkanlığı edinsin diye. Onun için aslında tam alışkanlıkların edinme zamanı. Ne diyorum ya, mesela her gün bir şair, edebiyatçı, sporcunun hayatına dair bir araştırma, sohbetler yapılabilir. Çocuklara hani böyle eskiden mesela, şimdi hep sürekli ekran veriyor aileler. Çünkü hocam evde çok sıkılıyor, ekran vermek istemiyoruz, orada oyun oynuyor ama diyorlar. Bunun yerine aslında daha görsel oyunlar tercih edebilirler. Etkinlik oyunları var, işte küpler var, bil bakalım kim tarzı oyunları, kızma birader tarzı oyunları. Hem bunlar çocuğun dikkat becerisini artırıyor. Çünkü ekran aslında hem saldırganlaştırıyor çocukları, hem de ne oynadığını bilmediğimiz için kötü alışkanlıklar kazandırabiliyor. Dolayısıyla böyle görsel oyunlar, hem ailecek oynayabileceğiniz satranç, sudoku, bir sürü oyunlar var. Bunun dışında biliyorsunuz TÜBİTAK dergileri ücretsiz oldu çocuklara. TÜBİTAK tarzı birkaç tane daha dergi var. Hani bunları eve isteyebilirler. Ben en çok şey söylüyorum. Hani evde biraz yorulacağı etkinlik yaptırmak çocuğa, ne bileyim. Körebe gibi, saklambaç gibi. Biraz evet bizim için yorucu olacak ama bu diyorum ya 3 saat olmayacak. Yani sonuçta akşamları 1 saat olsa çocuk için yeterli tarzı etkinlikler. Bunun dışında yani o kadar çok etkinlik var ki, ama diyorum ya herkes kendine uyarlamaya çalışıyor. Bilgi yarışması yapılabilir mesela. Hani çünkü bizim için de böyle, bu korona bittiği zaman bize bir şeyler katmış olması lazım. Bir şeyler öğretmesi lazım. Ertelediğimiz şeyleri yapmanın aslında tam zamanı içerisinde. Onun için bir yerlerden bir şeylere başlıyor olmamız lazım. Bizim için de, çocuklar için de böyle.
Evet, çok güzel tavsiyelerde bulundunuz Sayın Sandal. Aslında eğlenmek için tabii her zaman özel bir materyale de ihtiyacımız yok. Her şeyi oyuncak olarak kullanabileceğimiz gibi oyuncaksız da oyunlar üretebiliriz. Az önce ifade ettiğiniz gibi değil mi? Bizim çocukluğumuzda oynadığımız oyunları belki şimdi kendi çocuklarımıza da oynayabiliriz.
Aynen öyle ve inanın o kadar değişik geliyor ki onlara. Yani şu andaki yaşadığımız en büyük sıkıntı, hani biz şey düşünüyoruz, bu karantina bittiği zaman Ya işte zaten ölüm korkusu, panik bozukluk, anksiyete falan çok gelecek çocuklarda da, ama çocuklarda çok ciddi teknoloji bağımlılığının da arttığını düşünüyorum. Çünkü çok fazla kullanılıyor. Hani aileler ya evde yapacak bir şey yok hocam, o da haklı, sıkılıyor diyor. Tamam da hani biraz onun sıkılmasına müsaade edeceğim ama ekranı da elinden almam lazım. O yüzden ailelere şunu söylemek istiyorum. Önceden ne kadar tabletle, telefonla, ekranla muhatapsa çocuk aynı düzeyde devam edebilir. Yaşına göre okul öncesi dönemde 30 dakika, ilkokulda 45 dakika, ortaokulda 1 saat, lisede maksimum 2 saat olabilir. Ben danışanlarım için şunu söylüyorum. Gün içerisinde maksimum 2 saat ekran verebilirsiniz ama sonra elinden alın ki o çocuğun hayal gücü ölmesin. Evde zaman geçirmeyi, sıkılmayı, bir şeyler keşfetmeyi öğrensin. Farklı oyunlara da ilgisi olsun. Çünkü sürekli ekranla oynayan çocuğu biz mutlu edemiyoruz. Hadi bunu oynayalım diyorsun. Hayır, onu istemiyorum diyor. Yani onun aklı hep ekranda oluyor. O yüzden biraz da bundan uzaklaştırıp hem de aile içi ilişkileri kuvvetlendireceğimiz de bir zaman bizim için. Yani o akşamları mesela atıyorum meyve saati yapabiliriz. Bu bile bir etkinliktir değil mi yani? Akşam oturup işte hep birlikte bir film açıp bir güzel mısır patlatıp. Yani bunlar aslında bizi de çok mutlu edecek. Hani bizim de kendimiz için bir şeyler yapmamız lazım. Sadece çocuklar için gibi düşünmeyin. Çünkü ister istemez depresif bir sürece giriyoruz yani. Evden dışarı çıkmıyoruz. Hani kendimizi kısıtlıyoruz. Baktığımız zaman bizi de mutsuzluğa itiyor. Onun için depresyondaki hastaları da biz bunu söylüyoruz. Mutlu olmak için bir şeyler yapmamız lazım ekstra. Onun için de aslında tam zamanı bir şeyleri yapmaya başlamak. Yani en basitinden internetten yazarsınız bir dans stili ya da işte zumba. Zumba yapmayı öğrenirsiniz ve korona bittiği zaman kendinizde bir şeyler katmış olursunuz. Bundan bahsediyorum yani.
Evet. Yani bir fırsata çevirebiliriz. Bu zor sürecin üstesinden gelebiliriz elbette.
Evet,
sosyal medyadan biraz daha derinlemesine söz etmenizi rica edeceğim Sayın Sandal. Şimdi hep çocuklardan bahsettik ama şimdi 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımızı koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasaklandı. Sosyal medyada ne yazık ki yaşlıları alay konusu haline getiren çok çirkin görüntüler görüyoruz. Bir uzman bakış açısıyla yaşlıların aile içindeki sosyal hayattaki önemine ilişkin neler söylemek istersiniz?
Şimdi evet, öyle birkaç tane videoyla ben de karşılaştım ve gerçekten çok üzüldüm. Yani yaşlılarımıza karşı yapılan bu çirkin davranışı. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Yani aslında bu bizim genç neslin problemi. Şimdi işte 100 yıl önce psikoloji diye bir bilim ortaya atıldı. İnsanlar artık çocukların üzerlerine titremeye başladı. Bu kesin. Yani gittikçe de daha çok üzerlerine titriyoruz. Ve çocuğa sürekli sanki o bir taneymiş gibi, o mükemmelmiş gibi. Yani çocukları bencil yetiştiriyoruz. Önce o olmalıymış gibi. Şimdi de çocuklar bunu yaptıkça insanlara karşı merhamet etmeyi, empati yapmayı unutuyorlar. Ve şu anki mesela ben öğretmenlerle de çok çalışıyorum. Hani okullarla da. Öğretmenlerin en büyük problemi bu değil mi? Şimdi öğretmeni bile artık çocuk öğretmenden bile daha üstün oluyor. Yani sürekli olarak. Dolayısıyla o çocukların yaptığı davranış da bu tarz bir yetiştirilmenin, yani empati yapamamanın getirdiği bir problem. Yani çünkü bakıyorsunuz bunu yapan gençler büyük, çocuk da değil yani, artık 16 yaş üstü ve karşısındaki insanı düşünmeden hareket ediyorlar. Yani kişilik bozukluğu patolojisi aslında baktığınız zaman. O yüzden çok ciddi anlamda gençlerin, anne babaların bilinçlendirilmesi lazım. Merhamet eğitimi verilmesi lazım. Yani bir insana karşı merhametli olmayı aslında önce karşımızdaki insanı düşünmeyi öğretmemiz lazım. Bu da ancak bilinçlendirilmeyle olur. Yani bu kadar üzerlerine titremeyip başkalarına da vermeyi çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Yoksa bu tarz tablolar karşımıza çıkması hiç şey değil yani. Özellikle bazıları mesela fenomen olmak için bunu yapmışlar. Hani böyle bir açıklama yapmışlar. Bu da aslında dediğiniz gibi sosyal medyanın da etkisi olan bir şey. Yani fenomen olayım. İşte insanlar beni takip etsin, gülsün diye artık biliyorsunuz ölenler oluyor mesela. Hani tehlikeli bir şey yaparken de. Bu da sosyal medyanın kötü bir getirisi maalesef. İşte şöyle bir şey var. Sosyal medya deyince aklıma geldi. Koronanın kaygısını da çok arttırıyor. Şimdi salgın hakkında sürekli bilgi alışverişi var. Hani şu anda siz de kullanıyorsunuzdur. Artık herkes kullanıyor. Bir giriyorum sosyal düzenledi ama herkes korona ile ilgili bir şey konuşuyor. Doğru ve yanlış çok. Bu da virüsle ilgili olan kaygı ve korku düzeyimizi artırıyor ister istemez. Yani ya da umursamazlığa da götürebilir. Tabii hani böyle bir şey de var ama bazı insanlardaki kaygı düzeyini çok artırıyor. Ve kaygı bir düzeyde bizim için güzel bir şeyken, yani ne bileyim ben sınavla ilgili bir kaygı yaşarım ve sınava daha çok çalışırım. Ama bunun düzeyi çok arttığı zaman uykularımız bozulabilir, yeme düzenimiz bozulabilir değil mi? Yani bunu aklımdan atamam, fizyolojim bozulabilir. Bu da sosyal medyanın getirdiği kötü getirilerden. O yüzden danışanlarıma şunu söylüyorum. Evet, bununla ilgili bilgi almak istemen çok normal. Ben de almak istiyorum. Yani korktuğum bir şey ve bilmiyorum. Ama eğer bu beni çok kaygılandırıyorsa, sürekli kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorsam, tehlikedeymişim gibi hissedersem, o zaman ben buna karşı gereksiz önlem alırım. Ve artık depresyona girebilirim, takıntı yapabilirim bunu. Gün içinde mesela sosyal medyayı belirli zamanlarda kullanacak. Ben de öyle yapıyorum şu anda. Mesela sabah bakıyorum, öğlen bakıyorum, bir de akşam bakıyorum ve baktığım kanallar belirli olacak. Kime baktığım çok önemli. Bilgi kirliliğinden kurtulmam lazım. Mesela Sağlık Bakanlığı'na bakıyorum. Böyle belirlediğim birkaç doktor var. Onları takip ediyorum. Çünkü öbür türlü yalan haber çok fazla ya. Bizi gerçekten çok olumsuz etkiliyor. Korona bitince asıl gerçek psikolojik tablo ortaya çıkacağını düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz verdiğiniz güzel bilgiler için.
Rica ederim.
Çok teşekkür ediyorum.
Bitti mi zamanımız?
Evet efendim, sağolunuz.
Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun.
Psikolog Vildan Sandal telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Denize yaşlansaydık sevdum senin ile diz dize. Karaymış dalının açtı beyaz çiçeği. Bu sevdadan fayda yok, geçirmişiz zamanı. Yüce dağ değildi, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Kemençem dertli, zaten yüreğim yara. Boyla ayrılık olmaz, hep mi bu bahtım kara? Civran'ın yalisine vardır küçük bir liman. Gelmayalım göz göze, ağlarım dayanamam. Yüce dağ değildi, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Yüce dağ değildim, yalan sardı başını. Sevdim beni yalan, ah ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrını yazmış. Yüce dağ değilim, duman sardı başımı. Sevdim beni yalan, ah ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrını yazmış. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevdim beni yalan, ah ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrını yazmış. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevdim beni yalan, ah ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrını yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrını yazmış.
Huzuru Hayat.
Yeni koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan tedbirleri konuşacağız. Telefon hattımızda Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yaşar.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan son kararları sizlerle konuşacağız ama önce genel bir çerçeve çizmek adına İslam'ın insan sağlığı ile ilgili genel yaklaşımından bahsedelim. İslam'ın salgın hastalıklara bakışı nasıl efendim?
Öncelikle ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlık alemini geçmiş olsun diyorum. Rabbim en yakın zamanda bu salgın hastalıktan en az hasarla kurtulabilmeyi nasip eylesin. Salgın hastalıklar aslında sadece günümüz meselesi değil. İnsanlık tarihi içerisinde biz sürekli salgın hastalıkların olduğunu biliyoruz. Zaman zaman kolera, veba gibi bir takım hastalıklar oluyor. Ama bugün bizi bu kadar tedirgin etmesi küresel bir salgın olması. Ve Efendimiz zamanında da daha önceki zamanlarda da oluyor. Allah Resulü'nün kendi döneminde salgın hastalıklara karşı yapmış olduğu, söylemiş olduğu ifadeler onun bu işi ne kadar ciddiye aldığını göstermesi açısından da bizim için önemli. Efendimiz bir yerde diyor salgın hastalık varsa oraya girmeyin. Eğer bulunduğunuz yerde oluyorsa, çıktıysa da oradan çıkmayın diyerek aslında bugünkü karantina dediğimiz şeyin İslam açısından da ne kadar önemli olduğunu bize göstermesi açısından önemli. Biz ilk zamanlarda Hazreti Ömer döneminde Şam'da çıkan bir vebanın olduğunu biliyoruz ki 25 bin kadar insanın bu salgın hastalıkta ve bu vebadan vefat ettiğini biliyoruz. Orada da Hazreti Ömer'in söylemiş olduğu bir şey vardır. Neden girmiyorsun? Kendisi girmez, dışarıdan gelir, askerleriyle beraber Şam'a girmekten imtina eder. Neden girmiyorsun? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun denildiğinde Hazreti Ömer evet der. Allah'ın bir kaderinden diğerine kaçıyorum. Yani tedbir almanın, tedbirli davranmanın da ne kadar önemli olduğunu bize göstermesi açısından önemlidir. Onun için Efendimiz'den itibaren biz salgın hastalıklara ya da sağlığın ne kadar önemli olduğunu, dinin temel kaidelerinden birisi olduğunu, korunması gereken temellerden birisi olduğunu biliyoruz. Buna karşı da diğer sağlık, mesela beden temizliği, çevre temizliği ne kadar önemliyse, bu tip salgın hastalıklarda da Efendimizin bugünkü karantina diyebileceğimiz boyutta tedbirli davranması gerektiğini bize tavsiyelerinden öğrenmiş oluyoruz.
Peki tedbir ve tevekkül bağlamında salgın hastalıklara nasıl bakmalıyız?
Şimdi tedbir ve tevekkül dediğimiz zaman aslında bugün bizim burada musibetlere karşı böyle bu tip salgınlara karşı mümince tavrımızın nasıl olacağını belirtmesi açısından tedbir, tevekkül ve dua kavramları bizim için temeldir. Tedbir öncelikle böyle bir şeyle karşı karşıyayız, salgınla karşı karşıyayız. Sadece kendimiz değil burada, sadece kendimize karşı değil, topluma karşı sorumlu olduğumuzun da bilincinde olmalıyız. Burada ben bir Müslüman olarak, bir insan olarak önce kendime, sonra çevreme karşı sorumlu bir birey olarak nasıl davranmam gerekir? Tedbir budur. Önce beden temizliğime, çevre temizliğime dikkat etmem gerekir. Burada aslında bize sağlık otoritelerinin yapmamızı istediği şeyler, nasıl tedbir almamız gerektiği noktasındaki tavsiyelerine uymamız aslında bizim için dini bir vecibedir de. Bugün sağlık otoritelerimiz işte sosyal hayatın içerisine karışmamamızı, alabildiğini evden çıkmamamızı, temizlik noktasında hassasiyet daha bir hassas, her zamankinden daha hassas olmamız noktasında bize bir takım sağlık noktasında tedbirler sunuyor. Dinen biz bir Müslüman olarak hem kendi sağlığımızı korumak hem de çevremizdeki insanların tehlikeye düşmemesi noktasında bu tedbirlere alabildiğince gücümüzün yettiği en son noktaya kadar yerine getirmek aslında bir Müslüman olarak da vecibemiz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü kendimizi etkilenmesek bile bundan dolayı bir başkasına bulaştırabilir olmamız, bir başkasının sağlığını tehlikeye atabilir olmamız, toplumsal olarak bunun bir şeye salgının ilerleyerek devam etmesinin kul hakkı olduğunu ve bu noktadan da vebal altında olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Hani Efendimizin bir hadis-i şerifinde Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir der. Buradaki elimizden ve dilimizden emin olmayı biz bugün salgın hastalık boyutunda işte bu sağlık tedbirleriniz, sağlıkçılarımızın bizden istetmiş olduğu tedbirleri yerine getirme noktasında da görüyoruz. Önce biz ne yapabiliriz? Burada bir evet bir şey var, bir hastalık var, toplumsal değil dünya, küresel bir olaydan, küresel bir afetten bahsediyoruz. Burada ben bir insan olarak, bir Müslüman olarak ne yapabilirim? Benden sağlıkçıların istediği şeyleri yerine getirmenin bir Müslüman olarak dinen de bir vecibe olduğunu unutmadan hareket etmem gerekiyor. İkinci aşamada tevekkül boyutu vardır. Yani önce ben bana düşeni yaparım, ondan sonra da Rabbime tevekkül ederim. Bunun Allah'ın inşallah gerekenler yerine getirdikten sonra Rabbime güvenip dayanarak inşallah kendimi sekinete kavuşturmak, taşkınlığa sebep olmadan ya da bunu bir paniğe dönüştürmeden daha akıllıca davranmam gerektiğini de bilirim. Yoksa İslam'da hiçbir zaman tedbirler yerine getirilmeden tevekkül, nasılsa işte bu neyse başıma gelirim çekerim diye bir kavram yoktur. Ben önce tedbirimi alacağım, ondan sonra işi Allah'a havale edeceğim. Kul kendine düşenleri yerine getirmeden Allah'a tevekkül etmesi diye bir kavram sadece tembellik ya da ataliktir ya da kendine ya da topluma karşı sorumluluğunu yerine getirememek boyutuna gider ki İslam'ın böyle bir bakış açısına tasvip edebilmesi de mümkün değildir zaten.
Efendimizin şu sözü de herhalde prensibimiz olmalı. Deveni bağla sonra Allah'a tevekkül
evet,
et.
Evet. Orada Peygamber Efendimizin de hani sahabenin dediği o tevekkülün nasıl olması gerektiği, işte önce deveni bağla sonra tevekkül et ifadesi. Deveni bağlamak tedbirini al. Hı hı. Tedbirini aldıktan sonra işi Allah'a havale et. Yoksa kul kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmeden Allah'a tevekkül etmesi kendi iradesinin ya da kendi sorumluluğundan kaçması, sorumluluğunun yerine getirilmemesi anlamına geliyor ki böyle bir tevekkülün imtihan dünyası içerisinde yeri yoktur. Müslümanca da bir tavır olması mümkün değildir. Tedbir, tevekkül ve tabii ki dua. Yani biz elimizden geleni yaptıktan sonra Rabbimize sığınmayı, Rabbimize iltica etmeyi, hani Hazreti Eyyub'un duası da vardır. Rabbi enni meseni durru ve ente erhamur rahimin der. Ya Rabbi bana işte bir takım sıkıntılar dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye. Gereken tedbiri aldıktan sonra Allah'ın Şafi ismine sığınmayı da bilmemiz gerekiyor.
Evet. İslam'ın ana gayelerinden biri zaten insanın can güvenliğini sağlamak ilkesi, evet, olduğunu unutmamak gerekir.
O olmadıktan sonra zaten bu günler bize sağlığın ne kadar önemli olduğunu öğretmesi açısından da bir şey haline geldi. Hayatımızdaki önceliklerimiz değişti. Sağlık olmayınca bu biz sadece bireysel sağlığımızla değil birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu da bu süreç bize öğretti. Sadece bizim sağlığımızın yerinde olması ya da bizim emniyette olmamızın yeterli olmadığını, hepimizin bu insanlık ailesinin bir parçasının olduğunu öğretmesi noktasında tabii ki bu hastalıktan çıkarmamız gereken bir takım dersler de var.
Evet. Efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüsün yayılması önlemek amacıyla aldığı birçok önlem var. Dilerseniz şimdi, evet, tedbir kararlarından söz edelim sizinle birlikte. Neler bunlar?
Kişisel tedbirlerimizin yanında kurumsal olarak da almış olduğumuz bir takım tedbirler var. Malum bizim için camilerimiz, bir araya geldiğimiz, cem olduğumuz, Müslümanca aynı Rabbimize secde ettiğimiz mekanlardı. Ama sosyal tedbirlerimiz açısından bu dönemde camilerimizde cemaatle namaz kılmaya, cuma namazlarımıza bir müddet ara verdik inşallah. Bu bizim için, sağlık için alınmış bir tedbirlerdi. Başta da söylediğimiz gibi bu noktada sağlık otoritelerinin vermiş olduğu tedbirlere uymak bizim hem insani görevimiz, İslami görevimiz olduğu gibi bu noktada kurumsal olarak da tedbirlerimizi yerine getiriyoruz. Bu dönem içerisinde ezanlarımız okunuyor ama belli bir süre inşallah bu şey kalkana kadar, salgınla ilgili panik ortamı, bu tedbirlerimiz ya da tehlike kalkana kadar bu süre içerisinde camilerimizde sadece ezanlarımız okunacak. Ama cemaatle namaz kılmayı camilerimizde yapmayacağız. Cuma namazlarımızı ara verdik. İnşallah, ama bunu tabii ki evlerimizde cemaatle namaz kılmak için de bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Sadece cemaatle namaz kılmak camilerde olan bir durum değil. Yeryüzü bizim için mescit kılındı. İnşallah bizim din görevlilerimizin de bu konuda halkımızla sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bağlantılarla, cemaatleriyle yine ilgilerini, alakalarını koparmıyorlar. Biz halkımızı inşallah evlerimizde ailece cemaatle namaz kılmaya teşvik ediyoruz. Evlerimizin mescit olmaya da ihtiyacı vardı. Belki burada ailece, beraberce bir şey yapabilme noktasında bu noktada bir gayret gösterilmiş olacak. Yine bunun dışında din görevlilerimiz vali ve kaymakamlıkların başkanlığında oluşturulan vefa koordinasyon grubu faaliyetlerine de katılıyorlar. Bu noktada hepimizin bildiği gibi işte 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin, onlar bizim için evlerimizin, toplumumuzun bereket kaynağıdırlar. Onların sağlığı açısından bu hastalığın, bu salgının daha tehlikeli olduğunu biliyoruz. Onun için din görevlilerimiz de vali ve kaymakamlık başkanlığında oluşturulan vefa koordinasyon grupları içerisinde bu büyüklerimizin kapılarını çalarak hem hallerini, hatırlarını, hem ihtiyaçlarını ayaklarına götürme noktasında da bu tip bir faaliyetin gönüllülük ilk şeyinin içerisindeler. Yine bir takım görevlilerimiz de yine cemaatleriyle, mahalle sakinleriyle sosyal medya grupları içerisindeki faaliyetlerini de devam ettiriyorlar. Yani evet, kısıtlama geldi. tedbir amaçlı, ama biz bunlar için halkımızla yine bağlantımızı, insanımızla, mahalle sakinlerimizle, cemaatlerimizle bağlantılarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz.
Çok önemli bir çalışma gerçekten. Tebrik ediyoruz sizleri.
Önemli olan bir insanımıza daha ulaşabilmek. Dua bizim için çok önemli, ama buradaki fiili dualarımız da önemli. Dua sadece Rabbimizden, tabii ki elimizle açık bir şeyler isteyebilmek önemli. Ama bunun yanında bu tip faaliyetlerin bir ihtiyaç sahibinin kapısına gidebilmenin, onun kapısını çalabilmenin de bir fiili dua olduğunun farkındayız. Bu noktada neler yapabiliriz gayretinde olmamız lazım. Evdeki cemaat namazımızı, dualarımızı, hatimlerimizi, tesbihatımızı artırmamız gerekiyor. Yine insanlarımız, toplumumuz da bunu farkındadır. Yatsı ezanından sonra, artık camilerimizde namaz kılmaya ara verdiğimiz için, hemen ezanın akabinde başlayan yatsı namazından sonra bir dua okunuyor. Dün akşam da Sayın Başkanımız duayı yaptı. Merkezi sistem üzerinden 81 ilde ve bütün ilçelerimizde bu namazın yatsı ezanının arkasından ezan ve ezanın akabinde de işte tekbirler, salatı selamlarla inşallah evlerinde ki olan sakinlerimizle, insanlarımızla, Müslüman din kardeşlerimizle o gönül bağımızı devam ettirmeye çalışıyoruz.
Evet, minarelerden semaya yükselen tüm duaların kabul olması dileğiyle diyelim efendim.
Amin, inşallah, inşallah. Rabbim en yakın zamanda en az hasarla bu hastalığa karşı kurtulabilmeyi, bu kurtuluşu niyaz ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık alemesi için inşallah Rabbim Şafi ismiyle bu hastalıktan kurtulmamıza vesile olur diyelim.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Allah razı olsun. Allah kolaylıklar versin.
Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar'dı telefon hattımızdaki konuğumuz. Efendim, Hayatın Sesleri'nin bugünlük de sonuna geldik. Meltem Avşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca birlikte hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Recep Özlendi ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Böyle. keser. El aman, pek yaman, her zaman ol güzel.
Hayatın Sesleri.